Ayrım 30.
Vimik kasasını kilitlemiş çıkmaya hazırlanıyordu. Masasının başından kalkmış, iki mumuyla söndürücüsünü kapı yanındaki taştan bir rafın üzerine koymuştu. Ocaktaki ateşi küllemiş, paltosunu askıdan indirmiş, oturarak geçen bir günün sonunda biraz kanını hızlandırmak için mi nedir, kasa anahtarını göğsüne, omuzlarına çarpıp duruyordu. Bay Vimik, size akıl danışmak istiyorum dedim. Bir arkadaşıma yardımda bulunmak istiyorum da. Vimik hemen posta kutusunu kapatırcasına dudaklarını kısıp başını yandan yana sarstı. Bu tür insancıl zayıflıkların kesinlikle karşısında olduğunu mu belirtmek istiyordu? Bu arkadaşım diye konuşmamı sürdürdüm. Ticarete atılmak istiyor ama 5 parası yok. Bu yüzden işe başlamak olanağını bulamıyor. Çok büyük umutsuzluğa kapılıyor. İşte ben bir yolunu bulup onun işe başlamasında yardımcı olmak isterim. Vimik tahta talaşlarından bile daha kuru bir sesle peşin parayla mı diye sordu. Belirli ölçüde peşin para diye karşılık verdim. Çünkü evdeki o düzgünce katlanıp bağlanmış duran makbuzlar destesinin anısı beni dürtükleyerek rahatımı kaçırmıştı. Biraz para yatırmayı, daha sonrası için de sınırlı bir kredi sağlamayı düşünüyorum. Elime geçecek olan yıllık gelire güvenerek. Bay Pip dedi Vimik. İzin verirseniz sizinle birlikte Londra'nın kent sınırları içindeki köprüleri elimizin parmaklarıyla şöyle bir sayalım. Durun bakayım. Londra Köprüsü 1. Southwark 2. Blackfriars 3. Waterloo 4. Westminster 5. Vauxhall 6. Her bir köprüyü anahtarıyla avucunun ortasına vurarak saymaktaydı. Görüyorsunuz ya, 6 tane köprümüz var. Beğen beğendiğini al. Ne demek istediğinizi anlayamadım dedim. Vimik, istediğiniz köprüyü seçin Bay Pip diye karşılık verdi. Sonra seçtiğiniz köprünün üstüne çıkıp yürüyün. Köprünün eğmecinin en yüksek noktasına geldiğinizde durun. Paranızı çıkartıp aşağıdan akan Thames ırmağının sularına fırlatın. Sen sağ, ben selamet. Paranız gitti gider. Ya da çıkartıp bir dostunuza yardım için verin. Paranız gene gitti gider. Ne var ki daha tatsız hem de daha az zararlı bir biçimde gider. Bunları söyledikten sonra ağzı kulaklarına doğru öylesine yayılmıştı ki posta kutusunun bu yarığından içeri gazete bile sığardı. Çok karamsar konuştunuz dedim. Bilerek dedi Vimik. Ben biraz sinirlenerek, demek sizce insan hiçbir dostuna taşınabilir mal yatırımında bulunmamalı diye Vimik sözümü kesti. Çok iyi anladınız Bay Pip. Meğer ki insan o dostu başından atmak istesin. O zaman da şu sorun ortaya çıkıyor. Dostu baştan sarmak uğruna kaç para yatırım yapmaya değer? Bu konudaki kesin inancınız bu demek, öyle mi Bay Vimik? Vimik, bu yazıhanedeyken ki kesin inancım budur diye karşılık verdi. O zaman bir açık vermek üzere olduğunu anlayarak hemen ya diye üstüne vardım. Walworth'ta iken sorsam kesin inancımız ne olurdu acaba? Vimik büyük bir iştenlikle ciddi ciddi. Bay Pip, Walworth bir dünyadır, yazıhane başka bir dünya diye karşılık verdi. Nasıl ki yaşlı babamız başkadır, Bay Jaggers bambaşka. Bunları karıştırmaya gelmez. Walworth'taki duygularımla düşüncelerimi Walworth'tayken öğrenebilirsiniz. Bu yazıhanede iş yaşantımdaki duygularımla düşüncelerimden başka hiçbir şey öğrenemezsiniz. Üzerimden büyük bir yük kalkarak pek güzel dedim. Öyleyse ben de sizi Walworth'ta görmeye gelirim. Kesin bekleyin beni. Bay Pip dedi ve Mick'te orada kişisel ve de özel yönden başımızın üstünde yeriniz var. Vasim'in kulaklarının ne kadar keskin ve delik olduğunu bildiğimizden bütün bunları çok alçak sesle konuşmuştuk. O sırada Vasim ellerini kurulayarak kapıda görününce Vimik paltosunu giydi, mumlarını söndürmeye hazırlandı. Sokağa üçümüz birlikte çıktık. Kapı önüne gelince Vimik kendi yoluna gitti, Vasim'le ben de bizim hana yöneldik. O akşam kaç kez keşke Bay Jaggers'ın da Gerard sokağındaki evinde bir yaşlı babası, bir bumbumu, kısacası bir kimsesi, bir şeysi olaydı da kaşlarının çatıklığını biraz düzeltebileydi diye içimden geçirdim. Vasim dünyayı insana öyle güvenliksiz, kuşku çekici, dostluktan, açıklıktan yoksun olarak tanıtıyordu ki, böyle bir dünyada 21 yaşımda olmuşum da ergenliğimi kazanmışım neye yarar diye düşüneceğim geliyordu. Jaggers elbet ki Vimik'ten bin kat daha bilgili, daha kafalıydı. Gene de o akşam sofrada onun yerine Vimik'in bulunmasını ben bin kat daha iyiye tutardım. Bay Jaggers yalnızca benim içimi karartmakla kalmamıştı. Çünkü o gittikten sonra Herbert gözlerini ateşe dikmiş oturduğu yerden ''Ağır bir suç işlemişim de unutmuşum gibime geliyor.'' dedi durup dururken. ''Öyle bir çöküntü, öyle bir suçluluk duygusu var ki içimde.'' 37. Bay Wemmick'in Walworth'taki duygularıyla düşüncelerini öğrenmek için en uygun günün pazar günü olacağına inandığımdan bundan sonraki pazar günü öğleden sonra gidip kaleyi görmeye karar verdim. Surların önüne gelince bayrağın çekilmiş dalgalanmakta, hendek köprüsünün ise kaldırılmış olduğunu gördüm. Bu direniş ve savunma belirtilerinden yılmayarak bahçe kapısını çaldım. Yaşlı babamız son derece barışçı bir tutumla beni içeri aldı. Köprüyü yeniden sağlamladıktan sonra, ''Oğlum sizin belki çıkıp geleceğinizi söylüyordu efendim.'' dedi. Yürüyüşünden yakında döneceğini bildirmemi söyledi. Yürüyüşlerini hiç aksatmaz, çok düzenlidir benim oğlum. Zaten her işinde çok düzenli, sıralıdır. Hiçbir şeyini aksatmaz benim oğlum. Onu tıpkı Wemmick gibi sayısız baş sallamalarıyla selamladım. Birlikte içeri girip ocak başına geçtik. Yaşlı babamız ellerini ateşe tutup ısıtırken kuş cıvıltısını andıran sesiyle ''Oğlumla iş yerinde tanışmış olacaksınız değil mi efendim?'' diye sordu. ''Evet'' gibilerden baş salladım. ''Ya, duyduğuma göre oğlum işinde de ateş gibiymiş değil mi efendim?'' Başımı var gücümle ''Evet'' diye salladım. ''Herkes öyle diyor da, hukuk işlerine bakıyor değil mi efendim?'' Başımı boynum koparcasına salladım. ''Bu da oğlumun şaşırası yeteneğini gösterir efendim. Çünkü kendisi hukuk öğrenimi görmedi, şarap fıçısı yapımında çalışmak üzere eğitim görmüştü.'' Yaşlı babamızın Bay Jaggers'la ilgili olarak neler bildiğini merak ettiğimden ''Şu Bay Jaggers var ya'' diye kükrercesine bağırdım. Babacık gevrek bir kahkaha atıp neşeli bir sesle ''Elbet ki hayır, çok hakkınız var efendim'' diyerek kafamı allak bullak etti. Ne demek istediğini ya da benim sözlerimden nasıl bir şaka çıkardığını bugüne dek sadece bilmiyorum. Durmadan baş sallayarak oturup kalacak değildim elbet. Onun ilgisini çekmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Gene sesimin son perdesiyle bağırarak kendi mesleğinin de fıçı yapımcılığı olup olmadığını sordum. Mesleğin adını birkaç kez böğrümden haykırıp sökerek, sonra da onunla bağlantı kurmak için parmağımla göğsünü dürtükleyerek en sonunda demek istediğimi ona anlatabildim. Yaşlı babamız, yok dedi. Depolama işindeydim ben. Depolamada efendim. Önce şurada. Parmağıyla bacadan yukarısını gösterir gibiydi ama onun Liverpool demek istediğini ben anlamıştım. Sonra da Londra kentinde efendim. Ne var ki sağlık durumumda bir bozukluk olduğu için. Yani kulağım biraz ağır işitir de efendim. Ellerimle gözlerimi açarak sonsuz bir şaşkınlık belirttim. Evet, kulağım ağır duyar. Bu bozukluk artmaya başlayınca oğlum da hukuk mesleğine atılarak bana bakmaya başladı. Sonra ucun ucun efendim bu gördüğünüz güzel incelikli yapıları yaratarak bu mülkü kurdu. Ama sizin demin dediğinizi düşünüyorum da diyerek babacık gene gevrek bir kahkaha attı. Olmaz öyle şey, çok doğru söylediniz. Usumun en büyük inceliğini kullanarak bir espri yapmış olsam babacığı sahnesindeki o bilinmez şaka kadar güldürebilir miydim acaba? Bunu düşünürken bacanın yanındaki duvarda ufak bir tıkırtı duyarak irkildim. Derken üzerinde John yazan tılsımlı bir tahta kapak kendiliğinden açılarak beni daha da ürküttü. Benim bakışlarımı izlemiş olan babacık, ''Oğlum geldi'' diye bir zafer çığlığı kopardı. İkimiz birden çekme köprüye gittik. Wemmick'in hendeğin karşı kıyısından elini kaldırarak beni askerce selamlaması görünmeye değerdi doğrusu. Çünkü hendek öylesine daracıktı ki durduğumuz yerden rahatça tokalaşabilirdik. Yaşlı babamız köprüyü indirmekten öyle bir zevk alıyordu ki ona yardıma kalkışmadım. Bir yanda durup bekledim. Biraz sonra Wemmick köprüyü geçerek geldi ve bana yanındaki genç hanımı Miss Skiffins diyerek tanıştırdı. Miss Skiffins'in tahtadan yapılmışa benzer bir görünümü vardı. Posta kutusu yönünden de kavalyesine çok benziyordu. Wemmick'ten 2-3 yaş daha küçük gözüküyordu. Kendisinin taşınabilir mal sahibi bir genç hanım olduğu sonucuna vardım. Giysinin belden üstünün kesimi onu hem arkadan hem de önden uçurtmaya benzetmişti. Bu giysinin portakal renginin biraz çiğ, eldivenlerinin yeşilinin ise çok parlak olduğu ileri sürülebilirdi. Ama kızcağız iyi yürekli, dost canlısı bir kişiye benziyor, yaşlı babamıza pek düşkün olduğu da anlaşılıyordu. Kendisinin kaleye sık sık girip çıktığını öğrenmekte de gecikmedim. Çünkü gelişini babasına haber vermekte kullandığı parlak buluşu kutladığım zaman Wemmick, ''Şimdi de dikkatinizi bir dakika bacanın öbür yanına vermenizi dileyeceğim.'' dedi. Sonra ortadan yok oldu. Biraz sonra ikinci bir tıkırtı duyuldu. Üstünde Miss Skiffins yazan bir başka kapak açıldı. Sonra Miss Skiffins kapanıp John açıldı. Sonra Miss Skiffins ile John birlikte açıldılar. En sonunda da birlikte kapandılar. Bu mekanik yaratıları işletmekten döndüğü zaman Wemmick'e parlak buluşları karşısında duyduğum büyük hayranlığımı belirttim. Wemmick, anlıyorsunuz ya dedi. Bunlar yaşlı babamız için hem yararlı hem de eğlenceli oluyor. İnan olsun Bay Pip, bu kaleye gelip giden şunca insan arasından bu makinelerin nasıl işlediğini yaşlı babamızla Miss Skiffins'ten bir de benden başka bilen yoktur. Miss Skiffins hem de Bay Wemmick bunların hepsini kendi kafasından uydurup kendi elleriyle yaptı dedi. Miss Stiggins başını çıkarırken yeşil eldivenlerini bu evde konuk olduğunun gözle görülür, eli tutulur bir kanıtı olarak yanımızda kaldığı sürece hiç çıkarmayacaktı. Vemik beni adanın kışlık görüntüsünü seyretmek amacıyla bahçede şöyle bir dolaşmaya çağırdı. Böylece Valborg'daki düşüncesiyle duygularını sorabilmem için bana fırsat yaratmak istediğini düşünerek hemen bu fırsatın üstüne atılmak yoluna gittim. Çok geçmeden kaleden dışarı çıkmış bulunuyorduk. Bu konuyu inceden inceye düşünmüş olduğumdan lafa şimdiye dek hiç değinmemişiz gibi girdim. Vemik'e Herbert Pocket adındaki arkadaşımın durumuna üzüldüğümü söyledim. Herbert'la nasıl çocukluğumuzda tanıştığımızı, o ilk gün nasıl dövüştüğümüzü anlattım. Herbert'ın evini kısaca verdim, kişiliği üzerinde durdum. Babasının aldığı harçlıktan başka güvenecek bir geliri olmadığını, bu harçlıkların da hem az hem düzensiz olduğunu vurguladım. Görgüsüz toy bir köylü çocuğuyken onun arkadaşlığından çok yararlanmış, yazık ki buna karşılık ben onun için zararlı olmuştum. Onun yanında kalıp kendi hovardalığımı ona da aşılamasam, hiç kuşkusuz Herbert şimdiki durumuna düşmeyecekti. Miss Havisham'a ancak çok uzaktan değinerek Herbert'ın bu yöndeki şansını da baltalamış olabileceğimi söyledim. Herbert'ın son derece büyük gönüllü, güvenilir, dostları için gerekirse canını verebilecek bir yaratılışta olduğunu, hiçbir küçük hesabı, art niyeti, kıskançlığı bulunmadığını kesinlikle belirttim. İşte bütün bu nedenlerden ötürü diye Vemik'e anlattım. Onu can yoldaşı, arkadaş olarak çok sevdiğim için kendi güzel talihimin ışınları onu da aydınlatsın istiyordum. İşte bu yüzden Vemik'e akıl danışmak istiyordum. Çünkü onun insanları, dünyayı iyi tanıyan bir iş adamı olduğunu biliyordum. Elimdeki parayla Herbert'a biraz, ona yürek, umut vermek için yılda 100 pound diyelim, gelir sağlayarak zamanla iyi bir firmada küçük bir ortaklık satın almasını gerçekleştirmenin en iyi yolu nasıl olabilirdi? En sonunda Vemik'e bu yapacağım yardımdan Herbert'ın hiçbir zaman haberi olmaması, hiç kuşkulanmaması gerektiğini, Vemik'in kendisinden başka da bu işi konuşup danışacak kimsen bulunmadığını ekledim. Elimi onun omzuna koyarak size yük olduğumu biliyorum ama açılmamak elimde değil diye konuşmamı bitirdim. Beni buraya getirip şımarttığınız için suç sizde. Vemik bir süre sessiz kaldı. Sonradan soruya hafifçe irkilerek, biliyor musunuz? Size hiç değilse bir şeyi kesinlikle söyleyebilirim Bay Pip dedi. Çok iyi bir dostsunuz siz. İyilik etmemde yardımcı olacağınızı söyleyin öyleyse. Üzgünüm diye Vemik başını yandan yana salladı. Benim işim değil bu. Ne de burası sizin iş yeriniz diye yanıtı yapıştırdım. Doğru söylediniz dedi Vemik. Bay Pip taşı gediğine oturttunuz. Külahımı önüme koyup düşürmeye koyulacağım hemen. Yapmak istediklerinizin hepsini ucun ucun sırayla başarabileceğimizi sanıyorum. Skiffins, bizimkinin erkek kardeşi, bir hesap işleri uzmanıdır. Acentelik de yapar. Hemen onu bulur, işinizi ele alırım. 100.000 kere sağ olasınız Bay Vemik. Tersine siz sağ olun dedi Vemik. Gerçi burada özel kişiliğimizle görüşüyoruz. Gene de ne yalan söyleyeyim, o Newgate denen yerin tozu, pası insanın üzerinden kolay kolay kalkmıyor. Böyle şeyler de işte bu pasın giderilmesine yarıyor. Bu yolla biraz daha görüştükten sonra kaleye döndük. Baktık Miss Skiffins çay hazırlığındaydı. Ekmekleri kızartmanın büyük sorumu yaşlı babamıza verilmişti. Sevimli babacık bu sorumu öylesine ciddiye almıştı ki tüm dikkatini işine vermekten gözlerini akıtmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hazırlanan şeyin çay denip geçecek bir şey olmadığını, hatırı sayılır bir sofra kurulduğunu çok geçmeden anladım. Yaşlı babamız hazırladığı üstüne yağ sürülü kızarmış ekmek dilimlerini ocak korkuluğunun en üstündeki çubuğa takılı demir bir ızgaranın üstüne koyuyordu. Burada öyle dağ gibi bir yığın birikmişti ki üzerinden babacığı göremez olmuştuk. Bu arada Miss Skiffins de lengerle çay demlemişti. Öylesine ki arka avludaki domuz bile heyecandan yerinde duramaz olmuş, aramıza katılmak isteğinde olduğunu sık sık belirtiyordu. Tam saatinde bayrak indirilip top patlatılmıştı. Çevremizdeki hendek 15-20 metre genişliğinde bir o kadar da derinmiş gibi Valborg'dan çok uzakta, kuytu bir sığınakta olduğumuza inanacağım geliyordu. Öyle bir duygu vardı içimde. Kalenin içindeki dinginliği tek bozan şey, Joanna Skiffins kapaklarının durup durup kendiliklerinden açılıvermeleriydi. Bu küçük kapaklar sayrı hastalığına yakalanmışa benziyorlardı. Yerlerinden her oynayışlarında benim de yüreğim ağzıma geliyordu. Neyse, zamanla alıştım. Miss Skiffins'in sofra hazırlarken gösterdiği düzenden onun her pazar akşamı bu evde çay yapıp sofra kurduğu sonucunu çıkardım. Yakasına takmış olduğu klasik tarzda bir süs iğnesinin de Bay Vemik'in armağanı, taşınabilir bir mal olduğunu kestirdim. İğnenin üzerinde çekme burunlu sevimsiz bir kadının yandan görünen yüzüyle çok ince bir yeni ay resmi vardı. Kızarmış ekmeklerin hepsini yiyip bitirdik. Bir oncası da çay içtik. Sonunda elimiz yüzümüz öyle bir yağlanmış, içimiz öyle sıcacık kesilmişti ki tadına doyum yoktu doğrusu. Hele yaşlı babamızı görenler yabanıl bir kabilenin bir tören için tepeden tırnağa yağ bulanmış başkanı sanabilirlerdi. Küçük hizmetçi kızın pazar günlerini kendi evinde geçirdiği anlaşılıyordu. Onun yokluğunda Miss Skiffins biraz dinlendikten sonra kolları sıvayarak bulaşıkları yıkadı. Öyle hiç üstünde durmadan hanımefendiliğini zedelemeyen amatörce bir yöntemle yaptı ki bu işi hiçbirimizin rahatı kaçmadı. Bulaşıkları yıkayıp kaldırdıktan sonra Miss Skiffins gene eldivenlerini taktı, ateş başına toplandık. Sonra Wemmick, hadi bakalım havadisleri oku da dinleyelim yaşlı baba dedi. Yaşlı babamız gözlüğünü kutusundan çıkarırken Wemmick bunun bir gelenek olduğunu, haberleri yüksek sesle okumanın yaşlı babamıza sonsuz mutluluk verdiğini söyledi. Sizden özür dileyecek değilim Bay Pip, çünkü bu yaştaki babacıkların tadabilecekleri keyifler pek azdır. Ha, ne dersin yaşlı babamız? Babacık oğlunun kendisine seslendiğini görünce, peki John, peki dedi. Wemmick gözlerini gazeteden ayırıp bize baktığı zaman bir baş sallayın, mutluluktan başı göğe erer dedi. Ey yaşlı baba, kulak kesildik, seni dinliyoruz hepimiz. Yaşlı babamız neşeyle, peki John, peki dedi. Öyle kıvançlı, işi başından aşkın bir tutumu vardı ki doğrusu çok sevimliydi. Onun gazete okuması, Bay Wuppus'un büyük teyzesinin okulundaki dersleri getirdi aklıma. Yalnız bu ses, anahtar deliğinin arkasından gelir gibiydi ki bu da hoca hanımın yaygarasından çok daha tatlıydı. Yaşlı babamız mumları burnunun dibinde istediğinden ve ya başını ya da gazeteyi her dakika bunların alevine kaptırmak üzere olduğundan yanımızda barut fıçısı varmış gibi tetikte bütün dikkatimizi ona vermek zorundaydık. Ama babası ne denli tehlikedeyse Wemmick o denli sevgi dolu sabırlıydı. Böylece yaşlı babamız kaç kez ölümden kurtarıldığından habersiz okumasını sürdürdü. Ne zaman başını kaldırıp baksa hepimiz büyük ilgi, şaşkınlık gösterilerinde bulunarak başımızı sallıyorduk. Bunun üzerine o da yeniden başını eğip okumaya başlıyordu. Wemmick ile Miss Skiffins yan yana oturmaktaydılar. Ben de kuytu loş bir köşede olduğumdan bir ara Wemmick'in ağzının yavaş yavaş yayılmaya başladığı gözüme ilişti. Wemmick'in ağzının yayılmasıyla kolunun da yavaş yavaş uzanarak Miss Skiffins'in beline dolanması arasında kesin bir bağlantı olduğu yadsınamazmış gibi geldi bana. Bir süre sonra Wemmick'in eli Miss Skiffins'in belinin öbür yanından ortaya çıktı. Ne var ki o saat Miss Skiffins yeşil eldiveniyle bu eli tutarak belinden bir kemer çıkartırcasına çözdü, son derece kesin bir tavırla masanın üzerine bıraktı. Miss Skiffins'in bu işi yaparken gösterdiği soğukkanlılık o zamana dek gördüğüm en şaşırtıcı şeylerden biriydi. İnsanın aklını vermeden yapabileceği bir iş olsaydı, Miss Skiffins'in bunu hiç düşünmeden bir makine gibi yaptığı kanısına varacaktım. Derken az sonra Wemmick'in kolunun gene gözden yok olmaya başladığını, yavaş yavaş tümüyle ortadan çekildiğini gördüm. Bunu izleyen dakikalarda ağzının uçları gene yayılarak kulaklarına doğru yöneldi. Beni sanki büyüleyen, soluğumu kesip yüreğimi durduracak gibi olan bir bekleyişten sonra dostumun eli gene Miss Skiffins'in belinin öbür yanından gözüktü. Miss Skiffins gene hemencecik, usta bir boksörün çevikliğiyle gene de hiç istifini bozmaksızın kemeri, kuşağı, işte her neyse onu belinden çözerek masanın üstüne bıraktı. Masayı bir doğru yol simgesi sayacak olursak şunu rahat gönülle ileri sürebilirim ki yaşlı babamızın gazete okuduğu sırada Wemmick'in kolu durmadan doğru yoldan ayrılıyor, Miss Skiffins de hiç usanmaksızın onu gene doğru yola döndürüyordu. Bir ara yaşlı babamız okurken uyuyakaldı. O zaman Wemmick bu işareti bekliyormuş gibi kalkarak küçük bir ibrik tepsi içinde birkaç bardakla kara bir şişe getirdi. Şişenin mantar tıpasının üstü porselendendi. Tepsinin görünümü de bir dinsel törenin ağırbaşlılığıyla dost toplantılarının sıcak neşesini bağrında birleştirmiş gibiydi. Tepsidekilerin yardımıyla hepimiz birer kadeh sıcak içki yuvarladık. Çok geçmeden şekerlemesinden uyanan yaşlı babamız da bize katıldı. Sıcak suyla içkiyi karıştırma işlemini Miss Skiffins üstüne almıştı. Wemmick ile onun aynı bardaktan içtikleri de gözümden kaçmadı. Miss Skiffins'i evine bırakmayı önermek bana düşmezdi elbet. Bu durumda önce benim kalkıp gitmemin yakışık alacağını düşünerek kalktım. Yaşlı babamıza candan vedalaştım. Gerçekten tatlı bir akşam geçirmiştim. Bunun üzerinden daha bir hafta geçmemişti ki Wemmick'ten Walworth damgalı bir mektup aldım. Wemmick bizim için özel ve kişisel bir anlam taşıyan o iş sorununda güzel bir gelişme olduğunu, bu konuda yeniden görüşmek üzere Walworth'a gelirsem sevineceğini bildiriyordu. Böylece Walworth'a bir daha, sonra bir daha, sonra gene bir kez daha gittim. Londra'da da kaç kereler sözleşip buluştuk. Gel gelelim Küçük Britanya semtinde bu konunun kasına bile değinmiyorduk. Sonuç olarak işini bilir değerli bir genç tüccar, daha doğrusu armatör bulduk. Bu genç işe daha yeni atılmıştı. Kendine akıl verip yardım edecek birini gereksiyor ve sermaye yatıran kişiyle sırası gelince ortaklık kurmak istiyordu. Bu genç tüccarla benim aramda konusu Herbert olan gizli birkaç anlaşma imzalandı. 500 poundumun yarısını kendisine peşin olarak verdim. Sonradan belirli zamanlarda belirli sayıda paraları ödemeyi üstlendim. Görüşmelerle uzlaşmalarda Mr. Kiffins'in erkek kardeşi aracılık yaptı. Anlaşmanın gerçek itici gücü ise perde önünde hiç görünmemekle birlikte Lemmick'ti. İşleri öyle ustacasına çekip çevirmiştik ki Herbert bu işin içinde benim elim bulunduğundan şuncacık kuşkulanmadı. Bir akşam üzeri yüzü sevinçten parlayarak hana dönüp büyük müjdeyi bana verişini hiç unutmayacağım. Clariker adında biriyle, bizim genç tüccarın adıydı bu, tanışmıştı. Clariker anlatılmaz bir yakınlık göstermişti ona. Herbert beklediği fırsatın en sonunda karşısına çıktığı kanısındaydı. Umutları her geçen gün biraz daha kök salıyor, yüzü her geçen gün biraz daha büyük bir kıvançla ışıyordu. Benim de her geçen gün kendisini eskisinden daha çok sevdiğime inanıyor olsa gerekti. Çünkü onu böylesi mutlu gördükçe kendi kıvanç gözyaşlarımı tutmakta son derece güçlük çekiyordum. En sonunda işler tamamlanıp da Herbert Clariker'ın yanına girince, mutluluğunu, başarısını bana saatler saati anlattığı o akşamın gecesinde yatağıma çekildiğim zaman gözyaşlarım gerçekten boşandı. Paramla hiç değilse tek bir kişiye mutluluk verebildiğimi düşünerek içime sine sine ağladım. İşte şimdi hayatımdaki en büyük, en önemli olaylardan biriyle, yaşamımın dönüm noktasıyla karşı karşıyayım. Ne var ki bu olayın doğurduğu sayısız değişiklikleri anlatmazdan önce Estella'ya bir bölüm ayırmalıyım. Bunca yıldır gönlümü dolduran konuya bir bölüm vermek çok sayılmaz sanıyorum. 38. Ben öldükten sonra gün gelir Richmond'daki yeşil alana bakan o durmuş, oturmuş, ağırbaşlı evde bir hortlak türerse hiç kuşkusuz bu benim hortlağım olacaktır. Estella'nın orada oturduğu sürece benim dirliksiz ruhum gece gündüz dinlemeden o eve nasıl da dadanmıştı bilseniz. Kendim nerede olursam olayım, ruhum her günün, her dakikasında o evin içinde rahat yüzü bilmeyerek dönüyor dolaşıyordu. Estella'nın yanında kaldığı Bayan Brantley adındaki hanım duldu. Estella'dan epeyce büyük bir tek kızı vardı. Ana genç, kızı ise yaşlı gösteriyordu. Ananın yüzü pembecik, kızın benzi ise soluk sarıydı. Ana eğlence düşkünü Hoppa'ydı, kız ise Sofu. Sosyetedeki yerleri sağlamdı. Adı anılır kişilerle görüşüyorlar, onları ağırlayıp onlarca ağırlanıyorlardı. Estella ile aralarında duygusal bir yakınlık varsa bile yok denecek kadar zayıftı. Şu var ki ikisi de birbirleri için gerekli olduklarını çok iyi anlamışlardı. Bayan Brandley, Miss Havisham'ın dünyadan elini eteğini çekmezden önceki günlerden arkadaşıymış. Bayan Brandley'in konağının içinde ve dışında Estella'nın bana çektirtebileceği çilelerin her türlüsünü, her derecesini tattım. Bu kez aramızdaki ilişki bana bir yere dek yakınlık tanımakla birlikte hiçbir ayrıcalık tanımadığı için beni çıldırtıyordu. Estella öteki hayranlarını kıskandırmak için beni kullanıyor, kendisine karşı duyduğum hayranlığı alaya alıp küçümsemek için de durmadan aramızdaki yakınlıktan yararlanıyordu.